Şizofren, John Katzenbach, 34. ayrım. Bazıları anlamsız sözler ediyor, bazıları hayallerle, bazıları öfkeyle, bazıları korkuyla karşılık veriyordu. Bazıları tavana baktı, bir iki tanesi de elleriyle boğma hareketleri yaptı. Cinayet fotoğraflarına kimisi korkuyla, kimisi huzursuz edici bir ilgiyle baktı. Bir tanesi derhal itiraf etti üst üste. Ben yaptım, ben yaptım, ben yaptım diye gevelemeye başladı. Lucy'nin gerçekten yapıp yapmadığını belirlemesine yarayacak hiçbir soru sormasına fırsat vermedi. Bir tanesi hiçbir şey demeden sırıttı. Elini pantolonunun içine sokup kendi kendini okşamaya başladı. Sonunda koca kara o mengene elini omzuna atıp kendini özlü uyarı tarzıyla uyararak durdurdu onu. Bu süreç boyunca Bay Kötü Lucy'nin yanında oturdu. Koca kara eşliğinde dışarı çıkarılınca derhal o hastanın hangi sebeplerden dolayı listeden elenmesi gerektiğini açıkladı. Bu yaklaşımında sinir bozucu bir açıklık vardı. Yardım etmeye ve yapıcı olmaya çalışması gerekiyordu ama aslında gerçeği gölgeleyip bulandırıyordu. Bay Kötü'nün hiç de sandığı kadar zeki olmadığını ama bizden bazılarının düşündüğü kadar da aptal olmadığını düşünüyordum. Şimdi bakıyorum da bu gayet tehlikeli bir birleşimmiş. Tüm bu görüşme boyunca bana çok tuhaf bir şey oldu. Görmeye başladım. Sanki her acının nereden geldiğini gözümde canlandırabiliyordum. Yıllar boyunca birikmiş acıların deliliğe nasıl dönüştüğünü görebiliyordum. Kalbimin karardığını hissediyordum. Varlığımın her zerresi bana kalkıp kaçmam, o odadan çıkmam gerektiğini, görüp duyduğum her şeyin feciliğini, sahip olmaya hakkım ve gerekçem olmayan, toplamak istemediğim bilgiler olduğunu haykırıyordu. Ama donmuş gibi kala kalmıştım. Hareket edemiyordum. Kapıdan giren ve her biri korkunç bir şey yapmış olan adamlardan korktuğum kadar kendimden de korkuyordum. Onlar gibi değildim ama yine de onlardandım. İtfaiyeci Peter Amherst binasından ilk çıktığında neredeyse heyecanla yenik düşecekti. Sendelememek için trabzana tutundu. Pırıl pırıl gün ışığı sel gibi etrafını sardı. Geç kalmış ılık bahar rüzgarı saçlarını karıştırdı. Patikaların kenarında açan hatmilerin kokuları burnunu doldurdu. Yan kapıya çıkan merdivenlerden sarhoşmuş ya da başı dönüyormuş gibi sallanarak tereddütle indi. Sanki içeride onu haftalar boyu kendi ekseni etrafında döndürmüşlerdi, ilk defa durmuştu. Hastane duvarlarının ötesindeki yoldan gelen trafik seslerini, personel lojmanlarından birinin ön bahçesinde oynayan çocukların seslerini duyabiliyordu. Dikkatle kulak verdiğinde bu neşeli seslerin gerisinden çalan bir radyonun tınılarını işitti. Motown diye düşündü. Belirgin ritmiyle insanı baştan çıkaran, kulakta hemen yer eden, nakaratta siren sesine benzer armoniler olan bir şarkıydı. Peter'ın iki yanında küçük kara ile iri kardeşi bulunuyordu ama Peter başını aşağıda tut ki kimse sana dikkatle bakmasın diyen ufak tefek kademe oldu. İtfaiyecinin üstünde hademelerinki gibi beyaz bol pantolon ile kısa bir doktor önlüğü vardı. Fakat hademeler yönetmelikçe zorunlu tutulan kalın siyah ayakkabıları giyiyorlardı. Peter'da ise yüksek bilekli ve spor ayakkabılar vardı. Oynadıkları oyunun farkında olan herkes bu farkı derhal görürdü. Peter başıyla onay verip biraz kamburunu çıkardı. Ama gözlerini sürekli yere dikmekte zorlanıyordu. Haftalardır dışarı çıkmamıştı. Hele adımları el ayak kelepçeleriyle geçmişi tarafından kösteklenmeden bir yerlerde yürüyeli daha da uzun olmuştu. Sağında bahçede çalışmakta olan karma karışık bir hasta grubunu görebiliyordu. Bir zamanlar basket sahası olan ahı gitmiş vahı kalmış asfalt alanda da 6 kadar hasta bir voleybol filesinin kalıntıları etrafında boş boş geziniyordu. Bu esnada iki hademede sigaralarını içerek neredeyse hepsi başını kaldırıp yüzünü ılık ikindi güneşine çevirmiş olan gruba göz kulak olur gibi yapıyordu. Sıska, orta yaşlı bir kadın hafif hafif dans ediyordu. Kollarını geniş dairesel hareketlerle oynatarak bir sağa bir sola adım atıyor, ritmi ve amacı olmayan ama Rönesans saraylarında yapılanlar kadar zarif valsini devam ettiriyordu. Arama sistemini baştan belirlemişlerdi. Küçük Kara, gitmeden önce diğer yatakhaneleri hastane içi diyafon sisteminden arıyordu. Yan kapıdan giriyorlardı. Koca Kara, Lucy'nin listesindeki sorgulayacak kişiyi alıp Amherst'e götürüyordu. Peter ile Küçük Kara da adamın yaşadığı alana geçiyorlardı. Bu da sonunda Küçük Kara meraklanıp burnunu sokmaya kalkabilecek hemşirelere ya da diğer hademelere karşı tetikte dururken, Peter'ın yatağa aranan adamın elinde tutmayı başarabildiği acınacak kadar az eşyayı hızla elden geçirmesine dönüşmüştü. Peter arama işini çok iyi yapıyor, giysileri, evrakları ve yatak takımlarını ya da yerlerini hiç bozmadan ya da çok az bozarak elden geçiriyordu. Kendi binasında yaptığı ilk aramalar esnasında yaptığı işi herkesten gizlemenin imkansız olduğunu öğrenmişti. Köşede dikilen, yatağına tünemiş ya da sırtını odanın dip duvarına vermiş, pencereden dışarıyı ve odanın öteki ucunu görebileceği, kimsenin arkadan gizlice üstüne gelemeyeceği bir yere yerleşmiş bir hasta mutlaka oluyordu. Peter kim bilir kaçıncı defa hastanede paranoyanın sınırı yok diye düşündü. Fakat sorun şuydu, hastanede şüpheli davranmak gerçek dünyadakiyle aynı şey değildi. Western State Hastanesi'nin içinde paranoya normaldi. Gündelik rutinin yemek saatleri, kavgalar ve ağlamalar kadar sıradan ve beklenen bir şeydi. Koca Kara Peter'ın gözlerini gün ışığına doğru kaldırdığını görünce gülümsedi. "Böyle güzel günler," dedi alçak sesle, "insanı halini unutturuyor değil mi?" Peter başıyla onayladı. İri yarı adam "böyle bir günde" diye devam etti. "Hasta olmak hiç de adil gelmiyor insana." Küçük Kara hiç beklenmedik bir anda lafa girdi. "Biliyor musun Peter, aslında böyle günlerde burası iyice kötü oluyor. Herkese neler kaçırdıklarını tattırıyor. Dünyanın döndüğünün kokusunu alıyorsun. Hemen duvarların arkasında olduğunu fark ediyorsun. Soğuk, yağmurlu, rüzgarlı, karlı günlerde herkes kalkıp işine gücüne bakıyor. Fark etmiyorlar bile. Ama böyle güzel bir günde herkesin içine oturuyor." Peter, Koca Kara tutup da "senin o ufaklığa daha da ağır geliyordur. Seabird'ün umutları, hayalleri var hala. Böyle günlerde öyleleri özellikle zorlanır. Çünkü o isteklerin aslında ne kadar uzak olduğunu fark ederler." diyene kadar cevap vermedi. "Seabird çıkar," dedi. "Hem de yakında çıkar. Burada kalması için pek neden yok." Koca Kara içini çekti. "Keşke dediğin gibi olsa. Seabird'ün başında bir dünya bela var." "Francis'in mi?" diye sordu Peter inanamayarak. "Ama çok zararsız bir çocuk. Gerçek olsan bile fark edersin. Yani aslında burada olmasına bile gerek yok." Küçük Kara sanki Peter'ın ne söyledikleri doğruymuş, ne de itfaiyeci onların anladıklarını anlayabilirmiş gibi başını salladı. Peter hastanenin dökme demir kapılı, sağlam tuğla duvarlı girişine göz attı. Hapishanede kalmak hep vakit meselesi diye düşündü. Vakti suç belirliyordu. 1-2 yıl ya da 20-30 yıl olabilirdi. Ama müebbet yemişler için bile içeride kalacakları süre hep belliydi. Çünkü yine de günlerle, haftalarla, aylarla ölçülüyordu. Eninde sonunda ya şartlı tahliye görüşmesi düzenleniyor ya da ölüm geliyordu. Bunun akıl hastanesi için geçerli olmadığını fark etmişti. Zira kişinin orada kalmasını çok daha değişken, ele geçirmesi zor koşullar belirliyordu. Koca Kara Peter'ın neler düşündüğünü tahmin etmiş olacak ki yine söze girdi. Sesinde hala hüzün vardı. "Francis salma görüşmesine çıkarsalar bile daha buradan taburcu edilmesine çok var." Peter, "iyi de bu çok mantıksız," dedi. "Francis çok zeki, karıncayı bile incitmez." Küçük Kara "evet" diye araya girdi. "Ayrıca ilaç almasına rağmen hala gayipten sesler duyuyor ve bizim doktor başı ona neden burada olduğunu bir türlü anlatamıyor. Bay Kötü neden bilmiyorum ama onu günahı kadar sevmiyor. Bunların bir araya gelmesi arkadaşının burada kalacağı ve buradaki bazılarının hele hele özellikle senin aksine salınma görüşmesini falan çıkarılmayacağı anlamına geliyor. Peter cevap verecekti ki çenesini kısıp sustu. Bir an sessizlik içinde yürüdüler. Peter iki hademenin içine saldığı soğuk düşünceleri gündüzün sıcaklığıyla silmeye çalıştı. Sonunda yanılıyorsunuz. İkiniz de yanılıyorsunuz. Francis çıkacak, evine dönecek, biliyorum dedi. Koca kara, evinde istemiyorlar ki onu dedi. Senin aksine dedi küçük kara, herkes itfaiyeciyi eline geçirmek istiyor. Burada değil ama bir yerlerde kalacaksın. Evet dedi Peter acı acı. Hapishaneye döneceğim, 20 yılla müebbet arası değişen bir ceza alacağım. Küçük kara Peter'ın meseleyi yine yanlış değilse de biraz çarpık anladığını anlatmak istercesine omuz silkti. Williams yatakhanesine doğru birkaç adım daha attılar. Williams'ın yan girişine yaklaşırken küçük kara başını eğ dedi. Peter başını yine eğdi, bakışlarını indirip üstünde yürüdükleri tozlu siyah yola bakmaya başladı. Çok zorlanıyordu çünkü sırtına vuran her güneş ışını ona başka yerleri, ılık rüzgarın her erişi daha mutlu zamanları anımsatıyordu. İlerlerken kendi kendine bir zamanlar nasıl olduğunu, şimdi ne halde olduğunu düşünmenin hiçbir yararı olmadığını, sadece ne olacağına bakması gerektiğini ısrarla hatırlattı. Bu da çok zordu. Çünkü ne zaman Lucy'ye baksa kendisinin olabilecek ama elinden kaçırmış olduğu yaşamı görüyordu. Attığı her adımın kendisini kıyısında düşecek gibi sallandığı buz tutmuş kayalara hızla kopmakta olan incecik iplerle zar zor tutunduğu ürkünç bir uçuruma daha çok yaklaştırdığını düşündü. Bunu ilk kez düşünmüyordu. Tam karşısında oturmakta olan adam boş boş gülümsedi ama hiçbir şey söylemedi. Lucy ikinci kere kısa sarı takma adıyla anılan stajyer hemşireyi hatırlıyor musunuz diye sordu. Adam oturduğu yerde öne eğilip hafifçe inledi. Bu ne evet ne de hayır anlamına gelen bir inlemeydi. Lucy duyduğunu onaylıyordu yalnızca. En azından Francis bu sese inleme derdi. Ama daha iyi bir at bulamadığı için. Çünkü adam ne sorudan, ne dimdik arkalıklı iskemleden, ne de karşısında oturmakta olan kadın savcıdan rahatsız olmuşa benzemiyordu. Geniş omuzlu, abullabut bir adamdı. Saçları kısacık kesilmişti. Yüzünde şaşkın bir ifade vardı. Ağzının kenarından salya sızmaya başlamıştı. Sadece kendi kulaklarında yankılanan bir ritme uygun olarak ileri geri sallanıyordu. Lucy Jones, ''Sorularımı yanıtlayacak mısınız?'' diye sordu. Sesinde öfkeli bir bıkkınlık yerleşmeye başlamıştı. Adam yine üstünde oturmakta olduğu sandalyeyi ileri geri sallanırken hafifçe gıcırdatmak dışında ses çıkarmadı. Francis adamın iri, boğum boğum, yaşlı adam eli gibi yıpranmış ellerine baktı. Böyle olması tuhaftı çünkü sessiz adamı yaşça kendisinden pek de büyük olmadığını düşünüyordu. Francis bazen akıl hastanesinde yaşlanmanın olağan kurallarının bir şekilde değiştiğini düşünüyordu. Gençler yaşlı görünüyordu, yaşlılarsa tarih öncesinden kalma gibi. Her kalp atışlarından canlılık yayılması gereken kadınlarla erkekler, sanki yılların ağırlığıyla köstekleniyorlarmış gibi ayaklarını sürüyorlardı. Öte yandan ömrünü tamamlamak üzere olanlar çocuk gibi basit düşünüyorlardı. İhtiyaçları çocukçaydı. Bir an sanki hala yaşına uygun olup olmadıklarını görmek istercesine kendi ellerine baktı. Sonra iri adamınkilere baktı. Elleri dev gibi ön kollara, oradan da düğüm düğüm kaslı pazılara bağlanıyordu. Fırlak damarları zar zor kontrol altında tutulabilen gücü gösteriyordu. Lucy bir sorun var mı diye sordu. Adam yine hırıltılı bir inleme koyverdi. Bu inlemenin Francis'in hastaneye gelmeden önce duyduğu herhangi bir dille alakası yoktu. Ama ortak salonda duya duya alışmıştı. Açlık, susuzluk gibi basit şeyleri ifade eden hayvansı bir sesti. Öfkeden aldığında olduğu kadar keskin değildi. Evans uzanıp dosyayı Lucy Jones'un elinden aldı, gözlerini klasörün içinde toplanmış sayfalarda gezdirdi. gizleyemediği bir hoşnutlukla, "Bu şahsı sorgulamanın faydalı olacağına inancım yok," dedi. Lucy biraz öfkelenerek Bay Kötü'ye döndü. "Peki neden?" Bay Kötü dosyanın köşesini gösterdi. "Ağır zeka geriliği teşhisi konmuş. Görmediniz mi?" "Benim gördüğüm," dedi Lucy soğuk soğuk, "geçmişinde kadınlara yönelik şiddet gösterdiğiydi. Bunlardan ilkinde kendisinden yaşça çok daha küçük bir çocuğa cinsel tacizde bulunurken yakalanmış. İkinci olayda da birine vurmuş, böylece hastaneye getirilmiş." Evans klasöre baktı, başını salladı. "Evet, evet," dedi hemen. "Bunları ben de görüyorum. Ama olaylar dosyalara genelde tam ayrıntılarıyla yazılmaz. Bu adamı ele alalım. Ondan yaşça küçük olan kız komşunun kızıymış. Onunla sık sık tahrik edici oyunlar oynarmış. Belli ki onun da sorunları varmış. Ailesi şikayetçi olmamaya karar vermiş. Diğer olay ise kendi annesiyle arasında. Hasta gündelik bir ev işini yapmayı reddedince kavga çıkmış. Kadın bu kavgada itilerek başını masanın köşesine çarpmış. Hastaneye kaldırılması gerekmiş. Hastanın kendi gücünün farkında olmaması desek daha uygun olur. Ayrıca bence sizin aradığınız türden suç işlemeye yönelik keskin bir zeka da yok bu adamda. Çünkü yanılıyorsam lütfen düzeltin, cinayet teoriniz katilin hayli sofistike bir kişi olduğunu öne sürüyor. Lucy klasörü Evans'tan geri alıp koca karaya baktı. Bence onu yatakhanesine geriye götürebilirsin, dedi. Bay Evans haklı. Koca kara adamın yanına gitti, dirseğinden tutup onu kaldırdı. Adam gülümsedi. Lucy de zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz, dedi. Adam bu sözcüklerin birini bile anlamış görünmüyordu. Ama Lucy'nin ne söylediği sesinin tonundan anlaşılıyor olacak ki biraz daha sırıtarak el salladı. Sonra uslu uslu koca karanın peşine takılıp odadan çıktı. Tatlı gülümsemesi hiç değişmedi. Lucy arkasına yaslanıp iç geçirdi. "Yavaş gidiyoruz," dedi. Bay Evans, "Baştan beri şüphelerim vardı," diye yanıtladı. Francis, Lucy'nin bir şey söylemek üzere olduğunu görebiliyordu. O anda seslerinden 2-3 tanesinin birden kendisine "Söylesene, haydi söyle ona," diye bağırdığını duydu. O da oturduğu yerde öne eğilip saatlerdir ilk defa ağzını açtı. "Ağır ağır, sorun değil Lucy," dedi. Sonra biraz daha hızlandı. "Mesele o değil zaten." Francis konuşunca Bay Evans hemen sözü kesilmediği halde kesilmiş gibi öfkelendi. Lucy Francis'e döndü. "Ne demek istiyorsun?" "Önemli olan söyledikleri değil," dedi Francis. "Yani aslında cinayet gecesi hakkında, o gece nerede oldukları hakkında, kısa sarıyı ne kadar tanıdıkları hakkında. Hatta geçmişte şiddet gösterip göstermedikleri hakkında bile soru sormanın hiçbir anlamı yok. O gece hakkında, hatta kendileri hakkında ne sorarsan sor, hepsi önemsiz. Söylediklerinin, duyduklarının, verdikleri tepkilerin bir kelimesi bile dinlemen gereken şeyler değil." Bay Evans tam da Francis'in tahmin ettiği gibi eliyle bir geçiştirme hareketi yaptı. "Söylediklerinden hiçbirinin anlamı olmadığını mı düşünüyorsun Seabird? Çünkü eğer yoksa bu yapılan da tamamen amaçsız." Francis Bay Kötü ile çelişmekten biraz korkuyordu. Sandalyesinde büzüldü. Hafife alınmaları ve tahkirleri biriktirip başka zaman karşılığı misillemeyle veren insanlar olduğunu biliyordu. Evans da onlardan biriydi. Alçak sesle yavaş yavaş kelimeler dedi. "Kelimelerin hiçbir anlamı olmayacak. Meleği bulmak için başka bir dil konuşmak zorundayız. Bambaşka bir iletişim yolu bulmak zorundayız. Sonra bu kapıdan giren insanlardan biri bu yeni dil konuşuyor olacak. Geldiğinde onu tanımamız için yetecek. Temkinle, onu burada bulabiliriz," diye devam etti. "Ama beklediğimiz gibi gelmeyecek." Evans hoşgörüyle güldü, sonra defterini çıkarıp çizgili sayfaya kısa bir not aldı. Lucy Jones, Francis'e cevap vermek üzereydi ki psikoloğun bu hareketini görüp ona döndü. Deftere işaret ederek "Ne yazdınız?" diye sordu. "Hiç," dedi Evans. "Ama," diye ısrar etti Lucy, "bir şey yazdığınızı gördüm. Eve giderken süt almayı unutma mı yazdınız? Yeni iş ara mı yazdınız?" "Bir atasözü, bir kelime oyunu, bir satır taşlama, bir şiir dizesi mi not ettiniz? Bir şey yazdınız. Nedir o?" 34. ayrımın sonu sayfa 284, devam 35. ayrımda.